Ayrım 11, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 113. 4. 1960 model Skoda Panel. 1. Araba tiryakiliği. Simka'yı 30 bin liraya satınca eşin dostun tavsiyesiyle 10 bin lirasını emlak bankasına yatırarak bir ev hesabı açtık. Elimizde kalan 20 bin lirayı ucundan ucundan harcamaya başladık. Ne var ki araba kullanmak uyuşturucu kullanmaya benziyor. Her geçen gün arabasızlık içimize oturuyordu. Paramızı çarçur etmeden hiç değilse eski, kullanılmış bir araba almayı aklımıza koyduk. O sırada ancak elçilik memurları satabiliyorlardı arabalarını. Gazetelerdeki ilanları izlemeye başladık. Fiat marka bir araba ilgimizi çekti, telefon ettim. Arabanın sahibi Türkçeyi az çok bilen bir İtalyan elçilik memuruydu. Hayli açık göz birisine benziyordu. Beni arabayla dolaştırdı. Bu arada bir arabanın motorunun ne durumda olduğunu anlamak için uygulanacak bir testten de söz etti. Buna göre bayır aşağı giderken önce gaz verip sonra ayağını pedaldan çekecekmişsin. Motor güçlüyse motor freni görevini yaparmış. Bana satmak istediği arabada bu testi uyguladı. Sonuç çok iyiydi. Karoserisi, dış görünüşü de fena değildi ama sütten ağzım yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyordum. Bakanlığın şoförlerinden birisine gösterdim arabayı. "Bu senin sattığın arabadan da çok kullanılmış beyefendi," dedi. "Başına dert alırsın." Tabii bir bahane bularak vazgeçtiğimi söyledim adama. Fiyatını hemen kırdı ama yanaşmadım. Ne var ki araba hasreti sürüp gidiyordu. Bir öğle tatilinde Ulus'tan Saman Pazarı'na doğru yürüyordum. O zamanlar anıtın arkasındaki işhanları henüz yapılmamıştı. Küçük bir vitrinde gözüme bir araba ilişti. Yaklaşıp baktım. Arkası kapalı küçük bir panel otomobil. Üzerindeki kartta fiyatı da yazılı. 18 bin lira. İlgimi çekti. Ben vitrindeki arabayı incelerken içeriden orta yaşlı, tombalak, güleç yüzlü bir adam çıktı. Tanıdık geldi gözüme. "Merhaba Erhan Bey," dedi. "Beni tanımadınız mı?" Dikkat edince tanıdım. Kayseri Lisesi'nde resim hocasıydı. "Elbette tanıdım hocam," dedim. "Ama şaşırmadım desem yalan olur. Burada ne arıyorsunuz?" Boynunu büktü. Baktım hocanın eşeğinin kuyruğu gibi ne uzuyor ne kısalıyor. Ben de istifa ettim. Ticarete atıldım. Ne de olsa Kayseri'nin o kadar ekmeğini yedik, suyunu içtik. Sağa sola başvurdum. Skoda'nın Türkiye temsilcisi arkadaşımdı. Ankara bayiliğini verdi bana. Allah'a çok şükür geçinip gidiyoruz. Galiba bizim araba ilginizi çekti. Skoda, Çekoslovakların bir zamanlar Hitler ordularıyla başa çıkabileceklerini sandıkları zaman güvendikleri ünlü silah fabrikalarının adı. Alman panzerleriyle boy ölçememişlerdi ama yine de o zamana göre yüksek bir teknolojinin simgesiydi Skoda adı. Henüz Sovyet sistemi çökmemişti. Sputnikleriyle Alman endüstrisine bile kafa tutuyorlardı. Herhalde onların yaptığı arabalar da sağlam olur diye geçirdim içimden. Derdimi anlattım. Araba tiryakiliği, sigara tiryakiliği gibi bir şey. Yoksun olunca sokaktaki bekçiden bile dilenir insan. Panel bile olsa ayağımızı yerden keser ya. "Kaç param var?" dedi hoca. "Tam tamına 18 bin lira. Ama onun tamamını veremem. Üstelik vergisi mergisi." Kısa bir süre düşündü. "Sen hocamızın oğlusun," dedi. "Senden de kâr almayı vereyim. 16 bin lira ver, al götür. Hem istersen bunun arka tarafına cam da açtırırız.
3-500 lira bir masrafı olur. Kapı da açtırırız ama trafikten mırın kırın edebilirler. Hem kapı epey para tutar, zaten arka kapısı da var. Bakma sen, gösterişli değildir ama sağlam arabadır." Beni direksiyona oturttu, küçük bir tur attık. Ben araba almaya koşullanmıştım bir kere. Ne olsa alacaktım. Birden kararımı verdim. Zaten önceki arabalarımızı da öyle ani kararlarla almıştım. Sadece rengini pek sevmemiştim. Açık ot yeşiliydi. Ellerinde hazır başka araba yokmuş. Hemen bankaya gidip parayı çektim. Resim hocası bana bir takım kağıtlar imzalattı. 2 gün sonra yan taraflarına camları takılmış olarak arabayı teslim aldım. 2. Attan inip eşeğe binmek. Daha önce içine girip oturmamış değildim ama bu kez sahibi olarak direksiyonun başına geçince tam anlamıyla attan inip eşeğe binmiş gibi oldum. Lüks Simca Vedette ile yük taşıma aracı olarak yapılmış Skoda paneli karşılaştırmak bile olanaksızdı. Şoför mahallinin oturulacak yeri muşambayı andıran yapay deriyle kaplanmıştı. Göstergeler kaba sabaydı. Nedense özellikle sağa sola dönme işaret koluna taktım aklımı. Direksiyon borusunun yanında elektrik açma kapama düğmelerine benzeyen ilkel bir anahtar vardı. aşağıya çevirince sağ, yukarıya çevirince sol tarafa dönüş işareti yanıyordu. Tabii radyosu da yoktu. Süspansiyonu çok sertti. En küçük bir kasisti araba adeta zıplıyordu. Bir de ön tekerleklerinin içeri doğru yamuk durması dikkatimi çekmişti. Yük yükleyince ağırlığın etkisiyle doğrulur. Böylece yola daha iyi yapışır dediler. Evin önüne gelince ilk tepki çocuklardan geldi. Etrafımı çevirip alaya aldılar. Eşim beni üzmemek için bir şey söylemedi ama bir ara ekmekçi arabalarına benziyor deyince arabanın adı aramızda öyle kaldı. Her şeye karşın çabuk alıştık Skoda'ya. Bir kere sabahları çalıştırmak için ittirip kalktırmak gerekmiyordu. Benzin sarfiyatı da Simca'ya oranla çok azdı. Özellikle tatil günlerinde akrabalarla, eş dostla piknik yapmaya gidiyorduk. Arka tarafa bir kilim sermiştik. Babamla annemi yanıma alıyordum. Ötekiler arka tarafta biraz uzanır gibi oturuyorlardı. Bir keresinde Karagöl'e gittik. Çocuklarla birlikte 15 kişi sığıştık arabaya. 27 Mayıs devrimini yeni mahalledeki evimizde yaşadım. Eşim hasta babasını görmek için Yiğit'i de alarak İstanbul'a gitmişti. O günlerde herkes gibi ben de adeta böyle bir darbeyi bekliyordum. Sabah gözüme güneş gelince erkenden uyandım. İlk işim radyoyu açmak oldu. Türkeş'in okuduğu bildiriyle öğrendim darbeyi. Hemen sokağa fırladım. Her tarafta büyük bir coşku vardı. Biraz sonra Maliye Bakanlığı'nın bir arabası beni almaya geldi. Halkın paniğe kapılıp bankalara hücum etmesini önlemek için gerekli önlemleri aldık. Gece sokağa çıkma yasağına karşın ekmekçi arabamla Kızılay'a indim. Çevreyi saran tankların üstüne çıkıp halay çekenler bile vardı. Devrim hükümeti döneminde benim de bakanlıktaki yüküm çok artmıştı. Yeni mahalleden gidip gelmek çok vakit alıyordu. Sonunda eşin dostun yardımıyla Maltepe'de bodrum katta kaloriferli küçük bir daire bulduk, oraya yerleştik. Akşamları gazetelerde takma adlarla yayınlanan polisiye romanlar çevirdiğim için elimiz biraz rahatlamıştı. 27 Mayıs devriminin ardından görece olarak rahat edebileceğimiz bir ev bulmamızın sevincine eşimin babasının ölümü gölge düşürdü. Onun öldüğü gün benim de bir ameliyat geçirmem gerekiyordu. Bir hayli üzücü günler yaşadık. Ameliyat için verilen rapor süresini Ankara dışında geçirmeyi düşündük. Önce İstanbul'a gittik. Ben henüz sargılar içindeydim. Yolda arabanın lastiği patladı. Büyük bir şans eseri henüz benzin aldığımız istasyondan 100 metre kadar ancak uzaklaşmıştık. Yoksa o halimle tekerlek değiştiremezdim. İstanbul'dan sonra birkaç günde Erdek'te kaldık. Biraz oyalanmış olduk. Öte yandan bir yıl sonra Simca'nın parasıyla açtırdığımız ev hesabının kredisi çıkınca bankadan aldığımız 40 bin lira kredinin üstüne bir miktarda borçlanarak Gençlik Caddesi'nde bir daire satın aldık. Biz de böylece ev sahibi olduk. 3. Ekmekçi arabasından gizli evrak kasası. 27 Mayıs devriminden sonra Milli Birlik Komitesi'nin kurduğu hükümette ilk Maliye Bakanı, bir zamanlar devrik iktidarın milletvekiliydi. Bu bakımdan komiteyle pek anlaşamadılar. Ekrem Alican bakanlıktan istifa etti. Yerine vaktiyle Andan Menderes'in koyu muhalifi olarak adı çıkan, o günlerde Dünya Bankası'nda uzman olarak çalışan Kemal Kurdaş Maliye Bakanlığı'na atandı. Solcu olarak da bilinen Kurdaş, bakanlığa gelir gelmez beni çağırdı. Birlikte çalışacağımızı söyledi. Kurdaş bakanlıktan ayrılıncaya kadar bir çeşit özel danışmanı olarak görev yaptım. Devrimden sonra Dış Yardımlar ve Dış Ekonomik İşler Maliye Bakanlığı'na verilmiş, Hazine Genel Müdürlüğü, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletler Arası İktisadi İşbirliği Genel Sekreterliği adını almıştı. Dış yardımların koordinasyonunu burası yapıyordu. Dışarıdan alınan çeşitli adlar altındaki yardımlar değişik bakanlıklar veya kurumlarca kullanılıyor, Maliye Bakanlığı bunları denetleyemiyordu. Bazı üzücü olaylar da olmuştu. Örneğin ekonomik faaliyetleri olan bir kuruma Amerikalılar o faaliyetlerin reorganizasyonu için önemlice bir yardım yapmışlar. Amerikalıların bütçe yöntemlerine göre bu para o kurumun başındaki zata verilmiş. O zat da parayı bir özel bankada açtırdığı kişisel hesabına yatırmış. O günlerde bankalar mevduat toplamak için hediyeler dağıtıyorlardı. Bu zatın hesabına yatan para yüklüce olduğu için çekilen kurada kendisine bir ev çıkmış. Evi üstüne yaptırdığı gibi hesabın faizini de bir güzel iç etmiş. Mevzuat gereği bu kötüye kullanma Amerikan usullerine göre yapıldığından o zata bir şey yapılamamış, ana para bile zor geri alınabilmişti. Bu ve bunun gibi uygulamaların önüne geçmek için hükümet, Kemal Kurdaş'ın isteği doğrultusunda bir dış yardımlar koordinasyon komitesi kurulmasını kararlaştırmış, komitenin genel sekreterliğine de yine Kurdaş'ın önerisi gereğince ben atanmıştım. Bir gün Kurdaş, komitenin ilk toplantısının Genelkurmay Başkanlığında yapılacağını haber verdi. Bunu biraz garip karşıladım ama ekmekçi arabamı atlayarak kalkıp gittim. Giriş kapısında beni bir binbaşı karşıladı. Çok saygılı davranıyordu. Birçok koridorlardan geçtik. Sonunda üzerinde iç içe 2 ay bulunan ve girilmez çok gizli yazılı bir kapıdan geçerek büyük bir salona girdik. Salonun dışarıya açılan hiçbir penceresi yoktu. İçerisi loş bir ışıkla aydınlatılıyordu. Ortada kocaman bir oval masa vardı ve masanın çevresinde tanıdığım kimi müsteşar, kimi genel müdür ya da büyükelçilik ve bakanlık temsilcileri ve hemen hiçbirini tanımadığım omuzları çok yıldızlı generaller oturuyordu. Beni de baş köşeye oturttular ve görüşmeler başladı. Bu ilk toplantının gündeminde hangi bakanlık ve kurumların elinde hangi yardım programlarının bulunduğunun saptanması ve bunlarla ilgili belgelerin genel sekreterliğe devre yer alıyordu. Herkes bununla ilgili listeleri hazırlamıştı. Masanın üstünde, önlerinde dış yardımlarla ilgili dosyalar yığılı duruyordu. Bunları görünce sinirlerim bozuldu. Çünkü beni genel sekreter olarak atamışlardı ama ne bir mekanım ne de bir yardımcım vardı. Bu belgeleri nerede saklayacaktım? İşin en kötü tarafı, sonradan yanlışlık yapıldığı anlaşıldı, bu belgelerin arasında askeri yardımlar da yer alıyordu. Yalnız parasal olarak değil, bir takım çok gizli konuşlandırmaların krogileri de dosyaların içinde yer alıyordu. Ben itiraz etmek ve bu belgeleri teslim almamak istedim ama kimseye sözümü dinletemedim. Zaten herkes böylece arpalıkları ellerinden alınmış olduğu için Maliye Bakanlığı'na ve bakanlığın temsilcisi olarak da bana kızgındı. Toplantıdan sonra 2 subayın yardımıyla belgeler bizim Skoda'nın bagajına taşındı. Yolda bir trafik kazası olur da belgeler yola yayılır korkusuyla direksiyona sıkı sıkı sarılarak arabayı son derecede dikkatli bir şekilde kullanarak bakanlığa döndüm. İlk işim levazım müdürüne uğrayıp bir kasa sağlamasını söylemek oldu. Ben aklım arabada kasanın gelmesini heyecanla beklerken 2 hademe orta boy eski püskü bir kasayı sırtlayıp odama getirdiler. Levazım müdürüne kasanın nasıl kilitleneceğini, şifresinin nasıl uygulanacağını sordum. Gülerek, "Erhan Bey, elimizde şimdilik başka kasa yok. Bu da bozuk. Yarın yeni bir kasa için ihaleye çıkmak üzere bakandan olur alırız. Birkaç gün bununla idare edin. Kilidinin bozuk olduğunu kim nereden bilecek demez mi?" Tüylerim diken diken oldu. Dosyaları arabadan çıkarmadan evin yolunu tuttum. Casus filmlerindeki gizli ajanlar gibi takip eden olup olmadığını anlamak için sağa sola bakınarak evrakı bagajdan eve taşıdım. Karıma durumu anlattım. Yatağımızı kaldırıp dosyaları Somya'nın üstüne yerleştirdik ve o gece erkenden yattık. Sabaha kadar ikimiz de gözümüzü pek kırpmadık. 1-2 kez içim geçmiş. Düşümde baskına uğradığımızı görerek dehşetle uyandım. Ertesi sabah dosyaları yine Skoda'ya yükleyip bakanlığa gittim ve bakana çıktım. Durumu anlattım. Önce hafife aldı ama ben direttim. 2 yıl önce akıl hastası emekli bir yüzbaşıyı Sovyet elçiliğinin bahçesine hükmü kalmamış bir topçu talimatnamesini attığı için casuslukla suçlayıp saman pazarında astıklarını bilmiyor musunuz? Bu idam halk önünde icra edilen son uygulamaydı. Benim Skoda zaten Allah'lık. Bırakın casusluk teorilerini ama kazara bagaj kapısı açılıp birkaç dosya haberim olmadan düşüp kaybolacak olsa halim nice olur? Adım zaten solcuya çıkmış, laf bile dinlemez, Ankara Kalesi'nde ipe çekiverirler beni, dedim ve genel sekreterlikten istifa etmekte ısrar ettim. Bunun üzerine birkaç yeri telefon etti. Dosyaları Dışişleri Bakanlığı'na teslim etmem hususunda anlaşmaya varıldı. Ben de bir kurmay albay ve bir büyükelçinin şaşkın tanıklıklarıyla tehlikeli dosyaları Skoda kasadan çıkarıp ilgililere teslim ettim ve rahat bir nefes aldım. 4. Ekmekçi arabasıyla gezintiler. O yaz memurluk yaşamımda ilk kez izin aldım. Bakanlıkta benimle çalışan Ankara Kambiyo Müdürü arkadaşım Sarı Mustafa Özkan, memleketi olan Ayancık'ı çok övdü. Onun tavsiyesiyle Karadeniz sahilini keşfe çıktık. Önce Sinop'a gidecek, oradan Ayancık'a geçecektik. Orman işletmesinin konuk evinden bir yere ayırttım. Yola çıkmadan arabayı servise götürüp uzun yol bakımı yaptırttım. Önce çok neşeli bir şekilde başladı yolculuk. Ilgaz dağlarına doğru doğa inanılmaz bir görünümdeydi. Ne var ki tırmanışa geçtikten bir süre sonra frenlerde bir tuhaflık hissettim. Tam sert bir virajı alıyordum ki fren pedalı dibine kadar indi ve araba yavaşlamadı. Bereket versin bayır yukarı çıkıyorduk. Yokuş çok dik olduğu için birinci vitesteydim. El frenini çektim, uçurumun kenarında durduk. İnip baktım, fren yağı tamamen boşalmıştı. Ne yapabileceğimi düşündüm. Haritayı çıkarıp baktım. En yakın kent merkezi Kastamonu'ydu. Ama oraya gitmek için de hep yokuş aşağı inmemiz gerekiyordu. Başka çare olmadığı için ilk sapakta direksiyonu Kastamonu'ya çevirdim. Hep birinci vitesle ağır ağır indik. Kastamonu'daki tamirci fren hortumunun iyi bağlanmamış olduğunu, değiştirmek gerektiğini söyledi. Güya uzun yol bakımı yaptırtmıştım bir de. Gel de servislerde özel ilgi gösterildiğine inan. O sırada öyle de olmuştu. Tamirci Kastamonu'nun kuyu kebabının ünlü olduğunu söyledi. Onun tavsiyesiyle kuyu kebabı meşhur olan bir lokantaya gittik ama yiyemedik. Çünkü kuyu kebabı sabah yapılırmış ve öğleye kalmadan bitermiş. Yine de bize yiyecek bir şeyler buldular. Zorunlu bu gecikme yüzünden karanlığa kaldık. Üstelik koyu bir sis çöktü. 5 metre ötesi bile görünmüyordu. Bir yanımız dağ, öbür yanımız uçurumdu. Zaman zaman işittiğimiz seslerden, köylerden, benzin istasyonlarının yakınından geçtiğimizi anlıyorduk. Bir ara önümde bir arabanın gittiğini stop lambalarının kırmızı ışığından fark ettim. Tavşan kovalamacı adını taktığımız bir biçimde bir süre o ışıklara takılarak gittik. Daha sonra bunu anlattığım bir arkadaşım gülerek ''Ucuz kurtulmuşsun'' dedi. ''O yollarda virajlar çok serttir. Önündeki araba virajı döndüğünde bir an dalacak olsaydın, ışığı yakalayayım derken uçuruma yuvarlanman işten bile değildi.'' Sonunda geç vakit Sinop'a geldik. Kendimizi bir otele darattık. Ertesi sabah Sinop'u dolaştık. Özellikle Osmanlı'nın koyu baskı döneminde pek çok yazar, politikacı ve sanat adamının içinde çile çektiği, daha sonra Cumhuriyet döneminde de kimi muhalif politikacı, aydın ve sanatçılara mesken olmuş bulunan tarihi zindanını gördük. Her şeye karşın Sinop'u çok sevdik. İki yanı deniz, daracık bir berzahtan kente giriş çok hoştu. Birkaç kartpostal aldık. İstemeyerek ayrıldık buradan. Ayancık yolunu tuttuk. Ayancık gerçekten de Karadeniz'in incilerinden biriydi. 2 gün kadar orman idaresinin konuk evinde kaldık ama hızar seslerinden uyuyamadığımız için kendimize bir otel ya da pansiyon aramaya başladık. Derken yolda karşılaştığımız bir hesap uzmanı arkadaşımın akrabaları bize o sırada kimsenin oturmadığı eşyalı evlerini verdiler. Ayancık'ta çok güzel bir tatil geçirdik. İskele alanında küçük bir balıkçı lokantası, daha doğrusu meyhanesi keşfetmiştik. Beyaz top sakallı, sevecen bir sahibi vardı. Akşamları bizi karı koca dipteki bir masada oturmuş balık yerken, dikkat çekmesin diye susuz rakımızı yudumlarken fark edince hemen lokantanın üst katını açtı. Pencere kenarında denize bakan bir masaya oturttu. Arada yanımıza gelir biraz sohbet ederdik. Bir kadeh de o içerdi. Bir günde daracık bir patikadan geçerek yakın bir köye gittik. Bir ırmağın kenarındaydı köy. Irmak iki tarafındaki ağaçların yapraklarıyla üstü örtülü olarak bir tünel gibi uzuyordu. Köylülerle ahbap olduk. Bizim ekmekçi arabası da olsa bir otomobille geldiğimizi görünce milletvekili falan olduğumuzu sanmışlar. Çünkü aylardan beri köylerine arabalı ziyaretçi gelmiyormuş. Zorla yemeğe alıkoydular. Tavuk kesmişler, nefis bir börek yediğimizi, mis gibi bir ayran içtiğimizi anımsıyorum. Ekmekçi arabamızla sanırım bu son gezimiz olmuştu ama Skoda serüvenimiz burada bitmedi. Babamın bir sözü vardı. Men cerrebel mücerreb halet bihi nedame, yani denenin yeniden denemek pişmanlık getirir. Bu sözü unutmamam gerektiğini yıllar sonra anlayacaktım. 11. ayrımın sonu, sayfa 123.